Ayrım 26.
Ve her akşam uğrayan emekli edebiyat öğretmeni Nuriye Hanım'ın parasını verip gazeteyi aldıklarını, yollar açık olsaydı Ankara ve İstanbul'a yollanmak üzere otobüse teslim edecekleri gazetelerin şimdi dünkü paketlerle birlikte bekleyeceğini, geri kalanının da yarın sabah iki yol tarafından Kars'a dağıtılacağını, babaları isterse sabaha kadar yeni bir baskı elbette yapabileceklerini, babalarının az önce gazeteden çıktığını ve akşam yemeğine eve gelmeyeceğini öğrendi. Çayını içmek için beklemeyeceğini söyleyip bir gazete alıp soğuk ve öldürücü Kars gecesine çıktı. Çocukların dertsiz ve suçsuz hali K'yı yatıştırdı biraz. Yavaşça inen kar tanelerinin arasından yürürken fazla mı korkaklık ettiğini sordu kendine ve bir suçluluk duydu. Ama aklının bir köşesiyle de göğsü ve beyni kurşunlarla doldurulan ya da posadan çıkan bombalı pakete hayran okurlarından gelen lokum kutusu sanıp hevesle açan pek çok bahtsız yazarın aynen böyle bir gurur ve cesaret açmazına girdikleri için dünyaya veda etmek zorunda kaldıklarını da biliyordu. Mesela bu gibi konularda fazla ilgisi olmayan Avrupa hayranı şair Nurettin, yıllar önce din ve sanat konusunda yazdığı yarı bilimsel, daha çok da saçma bir yazı siyasal İslamcı bir gazete tarafından tahrip edilip, dinimize küfür etti diye yayımlanınca, sırf korkak durumuna düşmemek için eski fikirlerini hararetle sahiplenmiş, bu ateşli Kemalistliği asker destekli laik basın tarafından onun da hoşuna giden abartmalarla bir kahramanlık kariyerine dönüştürülmüş, bir sabahta arabasının ön tekerleğine bağlanan bir naylon torbadaki bombanın patlamasıyla sayısız küçük parçaya ayrıldığı için kalabalık ve gösterişli cenaze alayı boş tabutunun arkasından yürümüştü. K, küçük taşra kentlerinde bu tür cesaret kışkırtmalarına, aman korkak demesinler telaşlarına, belki Salman Rushdie gibi dünyanın ilgisini çekerim hayallerine kapılan eski solcu yerel gazeteciler, materyalist doktorlar, iddialı din eleştirmenleri için değil büyük şehirlerdeki gibi ince tasarlanmış bir bomba, sıradan bir tabanca bile kullanılmadığını, öfkeli ve genç dindarların kurbanlarını karanlık bir sokakta çıplak elleriyle boğduklarını ya da bıçaklayıverdiklerini Frankfurt'ta kütüphanede karıştırdığı Türk gazetelerinin arka sayfalarındaki küçük ve heyecansız haberlerden biliyordu. Bu yüzden Serhat Şehir gazetesinde cevap fırsatı verilirse hem postu deldirmemek hem de onurunu kurtarmak için ne diyeceğini, ateistim ama elbette peygambere küfretmedim, inanmıyorum ama dine saygısızlık etmem çıkartmaya çalışırken bir an arkasından Karabat'a çıka yaklaşan birinin ayak seslerini duyunca ürpererek döndü. Dün bu vakit ziyaret ettiği Şeyh Saadettin Efendi'nin tekkesinde gördüğü otobüs şirketi yöneticisiydi bu. Adamın kendisinin ateist olmadığına tanıklık edebileceğini düşündü K ve utandı. Bir çeşit sıradan ve sihirli bir tekrar duygusu vererek yağan iri taneli karın inanılmaz güzelliğine hayran olarak, kaldırımların buz tutmuş köşelerinde iyice yavaşlayarak ağır ağır Atatürk Caddesi'nden aşağı indi. Daha sonraki yıllarda Kars'ta karın güzelliğini, şehrin karlı kaldırımlarında aşağı yukarı yürürken gördüğü manzaraları, aşağılarda üç çocuk bir kızağı yokuş yukarı iterken, Aydın Foto Sarayı'nın karanlık vitrininde Kars'ın tek trafik lambasının yeşil ışığı yansıyordu. Kederli ve unutulmaz kartpostallar gibi niye hep içinde taşıdığını soracaktı kendine. Sunay'ın üs olarak kullandığı eski terzihanenin kapısında bir askeri kamyonla iki nöbetçi asker gördü. Kardan korunmak için eşikten dikilen askerlere Sunay'ı görmek istediğini tekrarlaya tekrarlaya söylediyse de, Genelkurmay Başkanı'na dilekçe vermek için köyden gelen garibanı itekler gibi uzaklaştırdılar K'yı. Aklında Sunay ile görüşüp gazetenin dağıtılmasını durdurmak vardı. Sonra kapıldığı telaşı ve öfkeyi bu hayal kırıklığıyla değerlendirmek lazım. Karda koşa koşa otele dönmek geliyordu içinden ama daha ilk köşe başına gelmeden soldaki birlik kıraathanesine girdi. Soba ile duvardaki ayna arasındaki masaya oturdu ve Vurularak Ölmek adlı şiirini yazdı. Esas izleyenin korku olduğunu not ettiği bu şiiri K, altıgen kar tanesinin hafıza dalıyla hayal kol arasına yerleştirecek ve içerdiği kehaneti alçak gönüllülükle geçiştirecekti. K şiiri yazdıktan sonra birlik kıraathanesinden çıkıp Kar Palas Oteli'ne döndüğünde saat 7:20 geçiyordu. Kendini yatağa atıp sokak lambasının ve pembe K harfinin ışığında ağır ağır düşen iri kar tanelerini seyreden İpek ile Almanya'da ne kadar mutlu olacaklarının hayallerini kurarak içindeki telaşı yatıştırmaya çalıştı. 10 dakika sonra İpek'i bir an önce görmek için dayanılmaz bir istek duyarak aşağıya inince, bütün ailenin bir misafirle birlikte çevresine toplandığı sofranın ortasına Zahide'nin çorba tenceresini yeni yerleştirmekte olduğunu ve İpek'in kumral saçlarının parıltısını mutlulukla gördü. Kendisine gösterilen yere İpek'in yanına otururken K, Aralarındaki aşkı bütün sofranın bildiğini bir an gururla hissetti ve tam karşısında oturan misafirin Serhat Şiir Gazetesi sahibi Serdar Bey olduğunu fark etti. Serdar Bey öyle dostane bir gülümseyişle uzanıp elini sıktı ki K cebindeki gazetede okuduklarından bir an kuşkuya düştü. Kasesini uzatıp çorbasını aldı. Masanın altından elini İpek'in kucağına koydu. Başını onun başına yaklaştırarak kokusunu ve varlığını hissetti. Kulağına ne yazık ki lacivertten hiçbir haber alamadığını fısıldadı. Hemen sonra Serdar Bey'in yanında oturan Kadife ile göz göze geldi ve bu kısa süre içinde İpek'in ona haber verdiğini anladı. İçi öfke ve hayretle doluydu ama gene de Turgut Bey'in Asya Oteli'nde yapılan toplantı hakkında şikayetlerini dinleyebildi. Bütün toplantının bir kışkırtma olduğunu söyledi Turgut Bey. Polisin elbette her şeyin farkında olduğunu ekledi. Ama bu tarihi toplantıya katılmaktan hiç pişman değilim dedi. Karşıda siyasete meraklı yaşlı genç insan malzemesinin ne kadar düşük olduğunu kendi gözlerimle görmekten memnunum. Şehrin bu en sersem, en akılsız ve en gariban tabakasıyla siyaset miyaset yapılamayacağını, darbeye karşı çıkmak için gittiğim bu toplantıda aslında askerlerin karşısına geleceğini bu çapulculara bırakmamakla iyi ettiğini hissettim. Başta Kadife, hepinizi bu ülkede siyasetle ilgilenmeden önce bir kere daha düşünmeye çağırıyorum. Ayrıca çarkı felekte çarkı çeviren gördüğünüz şu boyalı ve geçkin şarkıcımızın idam edilmiş eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun metresi olduğunu 35 yıl önce Ankara'da herkes bilirdi. K cebinden çıkardığı Serhat Şehir gazetesini sofradakilere gösterip aleyhine bir yazı olduğunu söylediğinde yemeğe oturalı 20 dakikadan fazla olmuştu. Ve açık televizyona rağmen sofrada bir sessizlik vardı. Ben de ona söyleyecektim ama yanlış anlar alınırsınız diye karar veremiyordum dedi Serdar Bey. Serdar gene kimden ne emir aldın dedi Turgut Bey. Yazık değil mi misafirimize? Verin ona okusun yediği haltı. Yazdığım şeyin tek kelimesine inanmadığımı bilmenizi isterim dedi Serdar Kaan'ın uzattığı gazeteyi alırken. İnandığımı düşünürseniz beni kırarsınız. Lütfen bunun şahsi bir şey olmadığını, karşıda bir gazetecinin sipariş üzerine böyle yazılar yazmak zorunda kaldığını sen de söyle ona Turgut Bey. Serdar valilikten emir alıp birilerine hep çamur atar dedi Turgut Bey. Oku şunu bakalım. Ama hiçbirine de inanmam dedi Serdar Bey gururla. Hatta okurlarımız da inanmaz. Onun için korkulacak bir şey yok. Serdar Bey yazdığı haberi kimi yerlerde dramatik ve alaycı vurgular yapıp gülerek okudu. Görüldüğü gibi korkacak bir şey yok dedi sonra. Siz ateist misiniz diye sordu Turgut Bey K'ya. Baba konu bu değil dedi İpek öfkeyle. Bu gazete dağıtılırsa yarın sokakta onu vururlar. Hiçbir şey olmaz efendim dedi Serdar Bey. Karşıdaki bütün siyasal İslamcıları, gericileri askerler topladı. K'ya döndü. Alınmadığınızı, sanatınızı ve insaniyetinizi çok takdir ettiğimi bildiğinizi gözlerinizden anlıyorum. Avrupa'nın bize hiç uymayan bazı kurallarıyla bana haksızlık etmeyin. Karşıda kendini Avrupa'da sanan aptallar, Turgut Bey de iyi bilir, burada 3 gün içinde bir köşede vurulup unutulurlar. Doğu Anadolu basını büyük bir sıkıntı içindedir. Bizi karşıdaki vatandaş sanıp alıp okumuyor. Gazeteme devlet daireleri abonedir. Elbette ki abonelerimizin okumak istediği cinsten haberler koyacağız. Dünyanın her yerinde, Amerika'da bile gazeteler önce okurlarının istediği haberi koyar. Okur sizden yalan haber istiyorsa, dünyanın hiçbir yerinde kimse doğruları yazarak satışını düşüremez. Gazetemin satışını artıracaksa ben doğruyu niye yazmayayım? Ayrıca doğruları yazmamıza polis de izin vermez. Ankara ve İstanbul'da Karslı 150 okurumuz var. Onların da oralarda ne kadar başarılı ve zengin olduklarını abartıyor, ballandırıyor, yazıyoruz ki aboneliklerini yenilesinler. Ha, bu yalanlara sonra kendileri de inanırlar. O başka. Bir kahkaha daha attı. Bu haberi kim sipariş etti onu söyle dedi Turgut Bey. Efendim, malum Batı gazeteciliğinde en önemli kuraldır. Haberin kaynağı saklanır. Benim kızlarım bu misafiri sevdiler dedi Turgut Bey. Yarın bu gazeteyi dağıtırsan seni hiç affetmezler. Ya arkadaşımızı gözü dönmüş dinciler vururlarsa sorumluluk hissetmeyecek misin? O kadar korkuyor musunuz diye gülümsedi Serdar Bey K'ya. O kadar korkuyorsanız yarın hiç çıkmayın sokağa. O etrafta görünmeyeceğine gazeteler görünmesin Turgut Bey dedi Turgut Bey. Gazeteleri dağıtma. Bu abonelerimi küstürür. Peki dedi Turgut Bey bir ilhamla. Kim ısmarladıysa bu gazeteyi ona ver. Geri kalanlar için misafirimiz hakkındaki bu yalan ve kışkırtıcı haberi çıkarıp yeni bir gazete yap. İpek ve Kadife de bu fikri desteklediler. Gazetemin bu kadar ciddi alınması beni gururlandırıyor dedi Serdar Bey. Ama bu yeni baskının masraflarını kim karşılayacak? Bunu da söylemelisiniz o zaman. Babam siz ve oğullarınızı Yeşilyurt lokantasında bir akşam yemeğine götürür dedi İpek. Sizler de gelirseniz olur dedi Serdar Bey. Yollar açılıp bu tiyatrocu kalabalığı başımızdan gittikten sonra. Kadife Hanım da gelecek. Kadife Hanım, boş kalan yere yapacağım yeni haber için bana tiyatro darbesini destekleyen bir demeç verebilir misiniz? Okurlarımız çok beğenir bunu. Vermez, vermez dedi Turgut Bey. Sen benim kızımı tanımadın mı hiç? Tiyatrocuların darbesinden sonra Kars'ta intiharların azalacağına inandığımızı söyleyebilir misiniz Kadife Hanım? Bu da okuyucularımızın hoşuna gider. Üstelik siz Müslüman kızların intiharlarına karşıydınız. Artık intiharlara karşı değilim diye kesip attı Kadife. Ama bu sizi ateist durumuna düşürmez mi diye Serdar Bey yeni bir tartışma açmaya çalıştıysa da sofradakilerin kendisine hoş bakmadığını anlayacak kadar ayıktı. Peki söz veriyorum. Gazeteyi dağıtmayacağım dedi. Yeni bir baskı mı yapacaksınız? Buradan çıkıp evime gitmeden önce. Teşekkür ederiz dedi İpek. Uzun, tuhaf bir sessizlik oldu. Ka hoşlandı bundan. Yıllardır ilk defa bir ailenin parçası olduğunu hissediyordu. Aile denen şeyin mutsuzluk ve sorunlara rağmen birlikteliklere çaresizce inat etmenin zevk üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Hayatta bunu kaçırmış olduğu için hayıflanıyordu. İpek'le hayatının sonuna kadar mutlu olabilir miydi? Mutluluk değildi aradığı. Üçüncü kadeh rakıdan sonra bunu çok iyi hissetti. Mutsuzluğu tercih ettiği bile söylenebilirdi. Önemli olan o umutsuz birliktelikti. Bütün dünyanın dışarıda kalacağı iki kişilik bir merkez kurmaktı. Bunu da İpek'le aylarca hiç durmadan sevişerek kurabileceğini hissediyordu. Bu akşamüstü biriyle seviştiği bu iki kız kardeşle bir masada oturmak, onların varlığını, tenlerinin yumuşaklığını hissetmek, akşam eve döndüğünde yalnız olmayacağını bilmek, bütün bu cinsel mutluluk vaadi ve gazetenin dağıtılmayacağına inanmak Kay'ı olağanüstü mutlu ediyordu. Aşırı mutluluktan sofrada anlatılan hikaye ve söylentileri felaket haberleri gibi değil, eski bir masalın korkulu satırları gibi dinledi. Mutfakta çalışan çocuklardan biri, Zahide'yi kar yüzünden kalelerin ancak yarısının gözüktüğü futbol stadyumuna pek çok tutuklu getirildiğini, çoğunun kar altında hastalanıp, hatta donup ölsünler diye bütün gün dışarıda tutulduğunu, birkaç tanesinin ötekilere ibret olsun diye soyunma odalarının girişinde kurşuna dizildiğini işittiğini anlatmıştı. Z. Demirkol ve arkadaşlarının bütün gün şehirde estirdikleri terörün tanıkları belki de abartılı hikayeler anlatıyorlardı. Kürt milliyetçisi bazı gençlerin, folklor ve edebiyat çalışmaları yaptığı Mezopotamya Derneği basılmış, burada kimse bulunmadığı için derneğin çağcılığını yapan ve geceleri de orada uyuyan siyasetle alakasız ihtiyar fena halde dövülmüştü. 6 ay önce Atatürk işanındaki girişindeki Atatürk heykeline boyalı ve lağımlı su atıldığı iddiası üzerine, haklarında soruşturma açılan ama gözaltına alınmayan iki berberle bir işsiz, sabaha kadar dövüldükten sonra suçlarını ve şehirdeki diğer Atatürk düşmanı eylemlerini, Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesindeki Atatürk heykelinin burnunu çekiçle kırmak, 15'liler kıraathanesinin duvarına asılı Atatürk posterinin üzerine çirkin yazılar yazmak, hükümet konağının karşısındaki Atatürk heykelini baltayla tahrip etmek için planlar yapmak itiraf etmişlerdi. Tiyatro darbesinden sonra Halit Paşa Caddesi'nde duvarlara slogan yazdığı öne sürülen iki Kürt gencinden biri vurulup öldürülmüş, bir diğeri tutuklandıktan sonra bayılana kadar dövülmüş, İmam Hatip Lisesi'nin duvarlarındaki sloganları silsin diye getirilen işsiz bir genç de kaçınca bacaklarından vurulmuştu. Askerler ve tiyatrocular hakkında çirkin sözler söyleyenlerle asılsız dedikodular yayanlar, çayhanelerdeki ihbarcılar sayesinde toplanmıştı ama gene de böyle felaket ve cinayet zamanlarında hep olduğu gibi abartılı söylentiler de dolaşıyor. Ellerindeki bombaları patlatarak ölen Kürt gençlerinden, darbeyi protesto etmek için intihar eden türbancı kızlardan, ya da İnönü Karakolu'na yaklaşırken durdurulan dinamit yüklü bir kamyondan söz ediliyordu. Patlayıcı yüklü bir kamyonla intihar saldırısından söz edildiğini daha önce de işittiği için K, bir ara dikkatini bu konuya vermenin dışında gece boyunca İpek'in yanında huzurla oturduğunu hissetmekten başka bir şey yapmadı. Geç saatte gazeteci Serdar Bey'in arkasından Turgut Bey ve kızları odalarına çekilmek için kalkarlarken K'nın aklından İpek'i odasına çağırmak geçti. Ama reddedilip mutluluğuna gölge düşürmemek için İpek'e bir ima bile yapmadan odasına çıktı. 34. Kadife de kabul etmez. Ara bulucu. K odasında pencereden dışarı bakarak sigara içti. Artık kar yağmıyordu. Sokak lambalarının soluk ışığı altında karla kaplı boş sokakta insana huzur veren bir hareketsizlik vardı. K duyduğu huzurun karın güzelliğinden çok aşkla ve mutlulukla ilgili olduğunu çok iyi biliyordu. Dahası burada Türkiye'de kendisine benzer, eşiti olduğu insanların kalabalığıyla sarılmakta rahatlatmıştı onu. Hatta rahatlığının Almanya'dan veya İstanbul'dan geldiği için bu insanlara kendiliğinden duyduğu bir üstünlük duygusuyla güçlendiğini de şimdi kendine itiraf edecek kadar mutluydu. Kapı çaldı. Karşısında İpek'i görünce Kaan şaşırdı. Hep seni düşünüyorum, uyuyamıyorum dedi İpek içeri girince. Turgut Bey'e aldırmadan sabaha kadar sevişeceklerini Kaan hemen anladı. İnanılmaz gelen şey, önceden hiçbir bekleme acısı çekmeden İpek'e sarılabilmekti. Gece boyunca İpek'le sevişirken Kaan mutluluktan da öte bir yer olduğunu, şimdiye kadarki hayat ve aşk deneyiminin zaman ve tutku dışında bu bölgeyi hissetmesine yetmediğini anladı. Hayatta ilk defa kendini bu kadar rahatlamış hissediyordu. Daha önce kadınlarla sevişirken aklının bir köşesinde hazır tuttuğu cinsel hayalleri, pornografik yayın ve filmlerden öğrenilmiş kimi istekleri unutmuştu. Gövdesi, İpek'le sevişirken, Kaan'ın daha önceden içinde barındırdığını bilmediği bir muzluk bulmuş, onun ahengiyle ilerliyordu. Arada bir uyuyakalıyor, bir yaz tatilinin cennet havasını taşıyan rüyalarında koştuğunu, ölümsüz olduğunu, düşmekte olan bir uçakta bitmek tükenmez bir elmayı yediğini görüyor, İpek'in elma kokulu ve sıcacık tenini hissederek uyanıyor. Dışarıdan gelen kar rengi ve hafif sarımsı ışıkta İpek'in gözlerinin içine çok yakından bakıyor. Kadının uyanık olduğunu, sessizce kendisini seyrettiğini görünce sığ bir suda yan yana dinlenen iki balina gibi uzandıklarını hissediyor. Ellerinin iç içe olduğunu o zaman fark ediyordu. Bir ara uyanıp göz göze geldiklerinde babamla konuşacağım dedi İpek. Seninle Almanya'ya gideceğim. Ka uyuyamadı. Bütün hayatını sanki mutlu bir film olarak seyrediyordu. Şehrin içinde bir patlama oldu. Yatak, otel bir an sallandı. Uzaktan makinalı tüfek sesleri duyuldu. Şehri örten kar gürültüyü hafifletiyordu. Birbirlerine sarıldılar ve sessizce beklediler. Daha sonra uyandığında ise silah sesleri kesilmişti. Kaan sıcak yataktan iki kere çıkıp pencereden gelen buz gibi havayı terli teninde hissederek sigara içti. Aklına hiç şiir gelmiyordu. Hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Sabah kapının vurulmasıyla uyandı. İpek yanında yoktu. En son ne zaman uyuduğunu, İpek'le en son ne konuştuklarını, silah seslerinin ne zaman kesildiğini hatırlayamadı. Kapıdaki resepsiyona bakan Cavit'ti. Bir subayın otele geldiğini, Sunay Zaim'in K'ya karargaha davet ettiğini bildirdiğini ve şimdi aşağıda beklediğini söyledi. K acele etmedi, tıraş oldu. Kars'ın boş sokaklarını dün sabahkinden de büyülü ve güzel buldu. Atatürk Caddesi'nin yukarılarında bir yerde, kapısı parçalanmış, camları kırılmış, cephesi delik deşik bir ev gördü. Terzihanede Sunay o eve bir intihar saldırısı yapıldığını söyledi. Yanlışlıkla buraya değil, yukarıdaki binalardan birine girmeye kalkmış zavallı dedi. Parça parça olmuş. İslamcı mı, PKK'lı mı hala anlayamadılar. Sunay'da oynadığı rolleri fazla ciddiye alan ünlü aktörlerdeki o çocuksu havayı gördü. Tıraş olmuştu. Temiz pak bezinde gözüküyordu. Laciverti yakaladık dedi Kaan'ın gözlerinin içine bakarak. Kaan haberden duyduğu mutluluğu içgüdüyle saklamak istedi. Ama Sunay'ın gözünden kaçmadı bu. Kötü bir insandır dedi. Eğitim enstitüsü müdürünü onun öldürttüğü kesin. Bir yandan intihara karşı olduğunu yayar, bir yandan da bir intihar saldırısı düzenlemek için akılsız, zavallı delikanlıları örgütler. Milli Emniyet onun bütün Kars'ı havaya uçuracak miktarda patlayıcıyla buraya geldiğinden emin. İhtilal gecesi izini kaybettirdi. Kimsenin bilmediği bir yere saklanmış. Dün akşamüstü Asya Oteli'nde yapılan o gülünç toplantıdan haberin vardır tabii. Kar bir oyundalarmış gibi yapmacıklı bir havayla başını salladı. Benim hayatta derdim bu suçluları, gericileri, teröristleri cezalandırmak değil dedi Sunay. Yıllardır sahnelemek istediğim bir oyun var ve şimdi onun için buradayım. Thomas Kidd adlı bir İngiliz yazar vardır. Shakespeare Hamlet'i ondan araklamıştır. Kidd'in İspanyol trajedisi diye hakkı yenmiş, unutulmuş bir oyununu keşfettim. Bir kan davası ve intikam trajedisidir ve oyunun içinde oyun vardır. Funda ile bu oyun oynamak için böyle bir fırsatı 15 yıldır kolluyoruz. K, odaya giren Funda esere iki büklüm eğilerek yapmacıklı bir selam verdi ve upuzun bir ağızlıkla sigara içen kadının bundan hoşlandığını gördü. K sormadan karı koca oyunu özetlediler. Oyunu halkımızın zevk ve terbiye alacağı bir şekilde değiştirip basitleştirdim dedi sonra Sunay. Yarın Millet Tiyatrosu'nda oynarken seyirciler ve canlı yayında bütün Kars izleyecek. Ben de görmek isterdim dedi Ka. Oyunda Kadife'nin de oynamasını istiyoruz. Funda onun kötü yürekli rakibesi olacak. Kadife sahneye başörtülü çıkacak. Sonra kan davası neden olan saçma sapan törelere baş kaldırıp birden herkesin önünde başını açacak. Sunay başındaki hayali bir örtüyü gösterişli bir jestle ve heyecanla atar gibi yaptı. Gene olaylar çıkar dedi Kaan. Sen onu merak etme. Askeri idaremiz var şimdi. Kadife de zaten kabul etmez dedi Kaan. Kadife'nin laciverde aşık olduğunu biliyoruz dedi Sunay. Kadife başını açarsa, onun laciverdini ben hemen bıraktırırım. Birlikte herkesten uzak bir yere kaçar, mutlu olurlar. Funda Eser'in yüzünde yerli melodram filmlerinde birlikte kaçan genç aşıkların mutluluğundan, sevinç duyan iyi niyetli teyzelere özgü o koruyucu şefkat ifadesi belirdi. Kalk kadının İpek'le kendisinin aşkına da aynı sevgiyle yaklaşabileceğini hayal etti bir an. Kadife'nin canlı yayında başını açabileceğinden ben gene de şüpheliyim dedi sonra. Durumundan ötürü onu bir tek senin ikna edebileceğini düşündük dedi Sunay. Bizimle pazarlık etmesi, en büyük şeytanla pazarlık etmesi demek olur. Oysa senin türbancı kızlara da hak verdiğini biliyor. Ablasına da aşıksın. Yalnız Kadife değil, lacivert de ikna edilmeli. Ama önce Kadife ile konuşulmalı dedi Ka. Ama aklı, ablasına da aşıksın sözünün basitliğine ve kabalığına takılmıştı. Bütün bunları sen istediğin gibi yaparsın dedi Sunay. Sana her türlü yetkiyle beraber bir de askeri araç veriyorum. Benim adıma istediğin gibi pazarlık da edersin. Bir sessizlik oldu. Sunay Ka'nın dalgınlığını fark etmişti. Bu işe girmek istemiyorum dedi Ka. Niye? Belki de korkak olduğum için. Çok mutluyum şimdi. Dincilerin boy hedefi haline gelmek istemem. Kadife'nin başını açmasını, öğrencilerin onu seyretmesini bu ateist herif ayarlamış derler. Almanya'ya da kaçsam bir gün beni bir gece bir sokakta vurup öldürürler. Önce beni vururlar dedi Sunay gururla. Ama korkak olduğunu söylemen de hoşuma gitti. Ben de korkan tekiyim, inan bana. Bu ülkede yalnızca korkaklar ayakta kalır. Ama insan bütün korkaklar gibi bir gün çok kahramanca bir şey yapacağını da hayal eder hep değil mi? Ben çok mutluyum şimdi. Kahraman olmak istemiyorum hiç. Kahramanlık düşü mutsuzların tesellisidir. Zaten bizim gibiler kahramanlık yapıyorum diye ya birilerini öldürür ya da kendilerini. Peki aklının bir köşesiyle de bu mutluluğun çok sürmeyeceğini bilmiyor musun dedi Sunay inatla. Niye korkutuyorsun misafirimizi dedi Funda Eser. Hiçbir mutluluk uzun sürmez bunu biliyorum dedi Ka ihtiyatla. Ama bu peşin mutsuzluk ihtimali yüzünden kahramanlık edip kendimi öldürmeye niyetim yok. Bu işe girmezsen Almanya'da değil burada öldürecekler seni. Bugünkü gazeteyi gördün mü? Bugün öleceğimi mi yazıyorlar dedi Ka gülümseyerek. Sunay, Ka'ya Serhat Şehir gazetesinin dün akşamüstü gördüğü son sayısını gösterdi. Kars'ta bir Allahsız diye okudu Ferhat. Funda Eser, abartılı bir havayla. O dünkü ilk basım dedi Ka güvenle. Serdar Bey yeni bir basım yapıp durumu düzeltmeye karar verdi sonra. Bu kararını uygulamadan ilk basımı bu sabah dağıtmış dedi Sunay. Gazetecilerin sözüne güvenmeyeceksin hiç ama biz seni koruruz. Askerlere güçleri yetmeyen dinciler, ilk iş batı uşağı bir ateisti vurmak isterler. Serdar Bey'den o haberi yazmasını sen mi istedin diye sordu Ka. Sunay hakarete uğramış şerefli biri gibi dudağının kenarını büküp, kaşlarını kaldırıp alıngan bir bakış attı ama, Ka onun küçük dolaplar çeviren uyanık bir siyasetçi konumundan çok mutlu olduğunu görebiliyordu. Beni sonuna kadar korumaya söz verirsen, ara buluculuk yaparım dedi Ka. Sunay söz verdi. Jacoben saflara katıldığı için sarılarak Ka'yı kutladı ve iki adamının Ka'nın yanından hiçbir zaman ayrılmayacaklarını söyledi. Gerekirse seni sana da karşı koruyacaklar diye ekledi heyecanla. Ara buluculuk ve ikna işinin ayrıntılarını konuşmak için oturup mis gibi kokan...